bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Hukuk ile aldatmak, Vural Savaş. Bilgi Yayın Evi, 7. basım, Kasım 2008. Bu kitap 303 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Şubat 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Türkiye Cumhuriyeti'ni hukuk devleti olmaktan çıkarıp bir korku imparatorluğu haline getirmek isteyenlerin suratına şamar gibi inen kitap. Vural Savaş 21 Ağustos 1938'de Antalya'da doğdu. Antalya Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969'da mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak 1972'de mesleğe başladı. Sırasıyla Aralık ve Gülnar Hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Rekor kabul edilen oylarla iki defa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde yapılan bazı atamalar ve seçimleri içine sindiremediği için bu görevinden istifa etti. Yargıtay üyelerinin kendi içlerinden gösterdiği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından seçildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine 21 Ocak 1997 tarihinde başladı. 2001'in Ocak ayında emekli oldu. Savaş'ın Bilgi Yayın Evi'nden çıkan kitapları: Militan Demokrasi 2000, Militan Atatürkçülük 2001, Satılmışların Ekonomisi 2002, Atatürk'ün Kemiklerini Sızlatan Parti CHP 2003, Türkiye Cumhuriyeti Çökerken 2004, Emperyalizmin Uşakları 2005, Dip Dalgası 2006, Vatanın Bağrına Düşman Dayamış Hançerini 2007, AKP ve CHP'nin Gerçek Yüzü 2007, AKP Çoktan Kapatılmalıydı 2008, Hukuk ile Aldatmak 2008. Ön Söz. Doktor Hosra Hazai halen Brüksel'de Zerdüştlük Çalışmaları Avrupa Merkezi Direktörü. İslami devrim sonrası İran'dan ayrılmak zorunda kalmış. Ancak annesi ve babası vahşice katledilmiş. Türkiye'ye İslami rejimin bir devrimle değil yavaş yavaş geleceğini belirtirken bakın neler söylüyor. Dini bir rejime sosyalizmle, kapitalizmle ya da liberalizmle karşı koyamazsınız. Çünkü İslami rejim içindeki unsurlara karşı demokratik bir tartışmaya açık olmamalarından ötürü siyasi araçlarla savaşmanız mümkün değildir. Bu gerçeği bilen siyasal İslamcılar daima Allah ile aldatmak yolunu seçmişlerdir. Tüm İslam devletlerinin çağdaşlaşmalarının önünün kesilmesi ve adeta emperyalist devletlerin sömürgesi haline getirilmeleri bu yolu seçenler eliyle sağlanmıştır. Yaşar Nuri Öztürk son kitabıyla bu yarasalara adeta projektör tuttu. Ya hukuk ile aldatanlar? Günümüzde onlar Allah ile aldatanlar kadar tehlikeli hale geldi. Bunun nedeni temelleri çok sağlam olarak atılmış ve bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni başka türlü çökertemeyeceklerini anlayan küresel güçlerin ülkemizde Allah ile aldatanlarla hukuk ile aldatanların birlikteliğini sağlamış olmalarıdır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri çatırdıyor. Ergenekon soruşturması ve iddianamesiyle maalesef bu çatırdamaya ivme kazandırılmıştır. Bu konuda Sözcü gazetesine yazdığım ve bir kısmını da bu kitaba aldığım makaleler geniş yankı uyandırdı. Karşılaşma olanağını bulduğum tüm okurların ve belli başlı hukukçularımızın görüşlerimi gecikmeden kitap haline getirmemin hukukumuza yapılacak en büyük hizmetlerden biri olacağını ısrarla belirtmeleri, gece gündüz çalışarak kısa sürede bu kitabı hazırlamamın gerçek nedenidir. Ülkemizi korku imparatorluğu haline getirenlerin suratına şamar gibi inecek bir kitap hazırlayabilmişsem ne mutlu bana. Vural Savaş, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Ekim 2008. Ergenekon Örgütlenmesinin iç Yüzü. İki yazarımız gerçek Ergenekon Örgütlenmesinin iç yüzünü şu şekilde açıklığa kavuşturdular. 1. Gladio'yu 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte CIA ile anlaşan eski Naziler kurdu. Hedefi komünist örgütlerdi. Ve her NATO ülkesinde bir Gladio teşkilatı kuruldu. Türkiye Soğuk Savaş'ın başladığı iki kutuplu dünyada safını Batı olarak belirledi. NATO'ya girdi, ordusunu, istihbaratını ve bürokrasisini ABD'ye teslim etti. Türkiye'nin hedefinde bir tek güç vardı, Sovyetler Birliği ve sözde uzantısı içerideki komünistler. CIA ve dolayısıyla Gladio'nun yardımlarıyla solculara karşı sivil örgütler meydana getirildi. Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti gibi. Türkiye'de sol kitleselleştikçe karşısına bu kez inanmış idealist ülkücüler çıkarıldı. Komando kampları kurulmaya başlandı. Türkiye siyasal cinayetlere sahne oldu. İlginçtir, öldürülen ilk 10 kişinin hepsi solcuydu. Öldürülen ilk 100 kişinin 76'sı da solcuydu. Birileri halkı ve vatanı uğruna ölüme koşan idealist gençleri kışkırtmak için elinden geleni yaptı. Toplumda saygı gören isimler öldürülmeye başlandı. Ardından kitlesel katliamlar geldi. Kahramanmaraş, Çorum gibi. Toplum akan kanlarla askeri darbeye mecbur edilmek isteniyordu. Zaten 12 Eylül 1980'de darbe yapanlar açıklamışlardı. Durumun olgunlaşmasını 2 yıl bekledik. Bugün artık ortaya çıkmıştır ki Türkiye'deki bu katliamların sorumlusu CIA Gladio güdümündeki örgütlerdi. CIA Türkiye'yi sola teslim etmek istemiyordu. Bunun dış politik nedenleri de vardı. ABD'nin bugün nasıl büyük Orta Doğu projesi varsa 1970'li yıllarda da Yeşil Kuşak projesi vardı. CIA'nın planına göre Sovyetler Birliği, Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan gibi Müslüman ülkelerle çevrilecek ve bunlar içerideki Müslümanları etkileyerek Sovyetler Birliği'ni yıkıma yol açacak büyük ayaklanmalara neden olacaklardı. Ancak CIA'nın isteği gerçekleşmedi. İran'da ABD karşıtı İslam devrimi oldu. Sovyetler Birliği Afganistan'a girdi. Mısır, Irak, Suriye'de ABD karşıtı Baas hareketleri güçlüydü, iktidardaydı. ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazdı. 12 Eylül askeri darbesine giden kanlı yolları Gladio kontur gerilla döşedi ve 1989'da Berlin duvarı yıkıldı, Doğu bloku çöktü, Sovyetler Birliği dağıldı. Avrupa'daki gladiyolar bir bir ortaya çıktı. Batı Almanya'daki adı SWORD, Avusturya'da Schwert, İngiltere'de Secret British Network Revealed, Belçika'da BDRA8, Hollanda'da Command, İsviçre'de P26 ve P27, Yunanistan'da Sheepskin idi. Fransa'daki adı Teoman'ın şarkısının adıydı, Rüzgar Gülü. Neo Ergenekoncular. Hepsi komünist hareketlere karşı gizlice görevi yapmıştı. İlginçtir, sadece Türkiye'deki Gladio açığa çıkarılmadı. Bugün ortaya çıkan çeteler Gladio'nun uzantısıdır, kolaycılığı sizi yanıltır. Bakınız, Soğuk Savaş döneminde öyleydi. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde CIA Gladio vardı. ABD'nin hedefi, amacı belliydi. Peki bugünkü Ergenekon'un altında, arkasında CIA olabilir mi? Sorunun yanıtını soruyla vermemiz gerekiyor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası belli, AKP'ye bakışı belli, yeni dünya düzeninin hedefi belli, diğer yanda Ergenekoncuların da sözde hedefleri belli. O halde, üstelik Ergenekon'a karşı savaş açan dinci liberal takımının ABD-AB ilişkileri de malum. Gladio bugün Ergenekoncuların mı, yoksa güya Ergenekonculara savaş açmış gibi görünüp Kemalist Cumhuriyeti yıkmayı amaçlayan Neo Ergenekoncuların markasında? Sorunun yanıtını Gladio'nun babası ABD'nin dış politikalarına bakarak yanıtlayabilirsiniz. Bugün ortaya çıkarılan Ergenekon'un Gladio olduğunu söylemek zor. Türkiye'de yıllardır yapılan ilkel soruşturma Ergenekon'da da karşımıza çıktı. Delilden sonuca gidileceğine, sonuçtan delile gidildi. Daha soruşturma aşamasında ortada kamuoyunu ikna edecek bir delil bile yokken, yıllarca kontrgerilla ile mücadele edenler, kontrgerillanın hedefi olan aydınlar, gazeteciler, akademisyenler, Ergenekoncu olarak kamuoyu önüne çıkarıldı. Cumhuriyet mitinglerine katılanlar, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, darbeci yapıldı. Türkiye'deki tüm AKP muhaliflerine Ergenekon çetesi yaftası vuruldu. Yandaş medyanın hukuku hiçe sayan fütursuz yayınları çok kişiyi rahatsız etti. Aslında bu çevrelerin amacı Ergenekon'u aydınlatmak değildi. Ergenekon sadece araçtı. Amaç ulus devleti yıkıp renkli devrimin yolunu açmaktı. Soner Yalçın, Ergenekon'u doğru okuma kılavuzu, Hürriyet Gazetesi 24 Ağustos 2008. 2. İtalya'daki akıl almaz yolsuzluklar 1992 yılında Milanoğlu yargıçların temiz eller operasyonunu başlatmalarına neden oldu. Yaklaşık 1500 iş adamı, bürokrat ve politikacı tutuklandı. Aralarında 250 milletvekilinin bulunduğu 3000 İtalyan hakkında soruşturma açıldı, 10 sanık intihar etti. Hristiyan Demokrat Parti'nin Sicilya mafyası ile ilişkisi olduğunu kanıtlayan belgeler bulundu. 7 kez başbakanlık yapmış olan Hristiyan Demokrat Giulio Andreotti, mafya türü yapılanmayı örgütlemek ve cinayete teşvik suçundan yargılandı. Yargıçlar bu dev yolsuzluğun kökünü kurutmak için 60 bin kişinin yargılanması gerektiğini bildirdiler. İtalya'da işlerin yolunda gitmediğini gören mafya, önce Doğu Avrupa'da ve sonra kapitalist Rusya'da yatırım yapmaya başladı. 1989 yılında mafyanın Doğu Avrupa'ya akıttığı kara paranın 100 ile 200 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Gölgede kal. 1950'li yıllarda hemen hemen tüm NATO ülkelerinde paramiliter karakterde genelde stay behind, yani geride dur, gölgede kal terimiyle adlandırılan birimler oluşturuldu. Bunların resmi görevi Doğu blokunun Batı'yı işgal etmesi halinde düşman cephesinin arkasına sızmak ve kimi özel görevleri yerine getirmekti. Düşman topraklarındaki stratejik öneme sahip olan hedeflerin yok edilmesi, önemli iletişim ve lojistik hatlarının sabote edilmesi, düşmanın hükümet dairelerine ve karar organlarına sızılması. Örgüt ulusal gizli servislere ya da ilgili NATO karargahlarına bağlı çalışıyordu. Parlamentonun ve kısmen hükümet denetiminin dışındaydı. Kimi hükümet başkanlarına örgütün varlığı bildirilmemişti. Örgüt ülkelere göre değişik adlar alıyordu. İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kızıl Koç Postu ve Türkiye'de Özel Harp Dairesi gibi. Ne var ki kimi örgütler zaman içerisinde resmi görevlerinin sınırlarını aştılar. Örnekse gazetecilerin 1990-91 yıllarında yaptıkları araştırmalar, Gladio mensuplarının yurt içinde de faaliyette bulunduğunu, muhalefet politikacılarını izlediğini, kara listeler hazırladığını, solcuların üst düzeylerde görev almaması için çeşitli manipülasyonlara başvurduğunu gösterdi. Stay Behind örgütlerinin kimi ülkelerde büyük skandallara yol açmış olmasının nedeni bu tür yurt içi faaliyetleridir. Nitekim Venedikli sorgu yargıcı Felice Casson, ilgili dosyalar üzerindeki devlet sırrı örtüsünün aralanmasından sonra bulgularını şöyle değerlendirmişti. Gladio adlı bu gizli yapılanma, yasanın kriminal silahlı örgütlenme ile ilgili koyduğu cezai hükümlerin tüm şartlarını haizdir. Gladio mensupları yalnızca askeri haber alma servislerinden seçilenlerle sınırlı değildi. İtalya'da açıklanan mensup listesine göre Gladio, bir bölümü mafya klanlarına bağlı iş adamlarını, yöneticileri, mimarları ve borsa uzmanlarını da yapısına almıştı. Devamlı çalışan memur sayısının az olmasına karşılık 5000 kişilik bir gladyatör kitlesi olduğu tahmin ediliyordu. Doğu'nun batıyı işgal edemeyeceği anlaşıldıktan sonra da Gladio faaliyetlerine devam etmişti. Başbakan Andreotti 1990 yılında yaptığı bir konuşmada örgütü lağvetmeyi unuttuklarını söyledi ve bir genelgeyle bu yapılanmanın ortadan kaldırıldığını bildirdi. Ancak bu bildirime karşın 1992 ve 1993 yıllarında ipuçları Gladio mensuplarını işaret eden çok sayıda kanlı suikast oldu. Profesör Doktor Altay Gündüz, Cumhuriyet Gazetesi, 3 Ocak 1998. Yaşanması olanaksız aşkların şairi. Evimden denize doğru sabah yürüyüşümü yaparken tatilini Antalya'da geçiren bir kurmay albay yanıma geliyor. Tatlı bir sohbete dalıyoruz. Pakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağını sorunca cevabım şöyle oldu. Ben artık hiçbir İslam ülkesinde hiçbir seçimin sonucunu merak etmiyorum. Adaylardan hangisi hırsızlığa daha yatkınsa, hangi aday emperyalist devletlerin güdümüne daha kolay gireceği inancını yaratmışsa, o aday seçimi kazanır. Daha doğrusu kazandırılır. Ayrılırken kurmay albayımızın söyledikleri yüreğimi dağladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sizin de yaptığınız bütün uyarılara rağmen, AKP hükümetinin Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmamızı sağlayan sözleşmeyi meclisten geçireceği anlaşılıyor. Böylece PKK mücadelesi yapan bazı generallerimizin yalnız Türk mahkemelerinde değil, güdümlü bir uluslararası mahkemede sanık sandalyesine oturtulmalarının önü açılacak. Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandığını, Kıbrıs'ın elimizden gittiğini, hudut bölgelerimizdeki mayınlanmış arazilerde İsrail güdümünde bir şirket eliyle bir tampon bölge oluşturulacağı da anlaşılıyor. Bunlar gerçekleşirse milli savunmamız felç olur. İlker Başbuğ benim en çok güvendiğim komutandır. Ergenekon soruşturmasıyla tüm aydınlarımızın sindirildiği bir ortamda onun ve silah arkadaşlarının yapacağı uyarılar ne derecede etkili olabilecek bilemiyorum. sizin çapınızdaki bir hukukçunun özellikle Ergenekon iddianamesi hakkında yazdıklarınız son derecede etkili oluyor. Hepimize yol gösteriyor. Ne olur bu konularda yazmaya devam edin. Elbette devam edeceğim. Ancak şiir seven bir insan olarak geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz insan Berk hakkında düşündüklerimi yazarak bir vefa borcunu yerine getirmek istiyorum. Dostoyevski insan hayatında en önemli şey aşk ve sanattır demişti. Bu sözlerin yanına şu notları düşmüşüm. Şiir ve müziğin bize yaşanması olanaksız aşkları yaşattığını da unutmayalım. Cemal Süreya ölümünden 29 yıl önce 1979 yılında İlhan Berk için şöyle bir metiye yazmıştı. 7000 aşk ve 700000 dize. Ünlü şair İlhan Berk burada yatıyor. Yolcu ne olur savaptır sakın üşenme. Yukarıdaki sayıya bir sıfır da sen ekle. Ben İlhan Berk'i hep yaşanması olanaksız aşkların şairi olarak nitelendirmişimdir. İşte o güzelim aşk şiirlerinden bazı mısralar. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner. Çayırları büyürken görürüm. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere. Atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları. Sen gittiğim o ülkesin, varılmıyorsun. Vurmuş sonrasız nasıl en güzel sulara, güzelliğin balıkları gibi İstanbul'un. Şimdi her yerde ne güzeldiniz o kalmış. Yankımış denizlere öbür kadınlara, dünyada sizinle İstanbul olmak varmış. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Mutsuzluklar bu karalar yaşamada yoktu. Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu. Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler. Nicedir bir pencereden deniz güzel değil. Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden. Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar. 3 kez seni seviyorum diye uyandım. Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim. Bir bulut başını almış gidiyordu görüyordum. Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi yüzün. Sokağı, balkonları yarım kalmış bir şiiri teptim. Sıkıldım yemekler yaptım, kendime otlar kuruttum. Cumhuriyetin ilk günleri gibiydi yüzün. Kalktım sonra bir aşağı bir yukarı dolaştım. Şiirler okudum, şiirlerdeki yaşa geldim. Karanfil, sakız kokan soluğunu üstümde duydum. Eskitiyorum, eskitiyorum kalıyor ne kadar güzel olduğun. Seni anarken bile çirkinliklerden arınıyor insan. Nur içinde yat İlhan Berk. Birbirini kovalayan hatalar. 2002 seçimlerinden önce Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde çıkarılan yasalarla Fethullah Gülen'in cezasının infazının olanaksız hale getirilmesi, 2002 seçimlerinden sonra terörle mücadele yasasındaki terör tanımının değiştirilerek adı geçen şahsın beraatinin sağlanması, bugün emniyeti, medyayı ve tüm kurumlarımızı bir ahtapot gibi kuşatan Fethullahçı örgütlenmeye sonuç alıcı yeni bir ivme kazandırmıştır. Önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Turgut Özal'ın yaptığı gibi Anayasa Mahkemesi'ne genç üyeler seçmeyip emeklilik yaşına az bir süre kalmış kişileri seçmekle istihar etmesiyle Abdullah Gül'e Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirme olanağı altın bir tepsi içinde sunulmuştur. Anayasa Mahkememiz siyasi partilerin kapatılmasına salt çoğunlukla karar verebilirken, hiç gereği yokken 3 Ekim 2001 tarihinde anayasamızın 149. maddesine siyasi parti davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için 5'te 3 oy çokluğu şarttır hükmü konulmuştur. Bu sebepten 11 Anayasa Mahkemesi üyesinin 6'sı AKP'nin kapatılmasına karar verilmesi yolunda oy kullandığı halde AKP hukuki varlığını devam ettirebilmiş ve dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan dair hiçbir AKP'linin milletvekilliği sona erdirilememiştir. Anayasa Mahkememizin 11 üyesinden 10 tanesi AKP'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini belirlemesine rağmen bu belirlemeye uygun müeyyideleri uygulamayarak mecliste yeterli çoğunluğu bulunan bu partiye anayasa ve yasalarımızda değişiklik yaparak yargıyı da güdümüne sokup İslamcı faşist bir yönetimi bütün unsurlarıyla kurma olanağını yaratmışlardır. Bütün bunlardan daha elim ve vahim bir durumu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin dikkatine sunmak istiyorum. Sayın üyeler, bilmiyorum son yıllarda değiştirilen ceza muhakemesi kanununun 250 ve 251. maddeleriyle polis vazife ve selahiyetleri kanununun ek 7. maddesini okudunuz mu? Okumadıysanız defalarca okuyun. yargı içinde de Fethullahçı örgütlenmenin gerçekleştirilmeye başlandığı yolundaki uyarıları Sağır Sultan bile duymuşken, bu uyarıları hiç dikkate almadan okumanızı önerdiğim yasa maddelerine dayanarak özel yetki verdiğiniz mahkemeler ve atadığınız özel yetkili savcılar kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'ni bir hukuk devleti olmaktan çıkardılar ve bir korku imparatorluğu haline getirdiler. Bildiğiniz gibi anayasayı, kanunlarımızı ve mevcut yönetmelikleri göz önünde tutmayarak görev yapmak, görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturur. Özel yetki verdiğiniz mahkemelerden biri Emniyet İstihbarat Örgütü'ne Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesine aykırı biçimde ülkemizdeki tüm iletişimi takip yetkisi veriyor ve bu yasaya aykırı kararı kanun yararına bozmak yoluna başvurarak kaldırma yetkisine sahip tek kişi olan Adalet Bakanı yetkisini kullanmayarak kanunsuzluğun devamını sağlıyor. Böylece kanuna aykırı biçimde elde edilen delillerle kişiler tutuklanıyor, davalar açılıyor. Anayasal koruma altında olan özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü askıya alınıyor. Bu kanunsuzlukları yapan hakim ve savcılar hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Ama söz konusu kanunsuzlukları ortaya çıkaran Milliyet Gazetesi muhabiri Gökçer Tahincioğlu ve Vatan Gazetesi muhabiri Kemal Göktaş hakkında terörle mücadele kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla kamu davası açılıyor. Nerede yargılanacaklar biliyor musunuz? İsnat edilen suç nedeniyle özel yetki verdiğiniz mahkemelerden birinde. Şimdiye kadar verdikleri kararlara bakıyorum, bu mahkemelerde yargılanan ve ileride yargılanacak tüm sanıklar hakkında içim sadece acıma duygusuyla doluyor. Sözcü gazetesine yazdığım ve bir kısmını da bu kitaba aldığım makalelerle özel yetki verdiğiniz bazı hakim ve savcıların kanuna aykırı olarak elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği yolundaki anayasa hükmünü hiçe saydıklarını, görevi kötüye kullanma, iftira, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, sahte resmi belgeyi kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve benzeri pek çok suçu işlediklerini açıklığa kavuşturabildim sanıyorum. Bu hakimler ve savcılar hakkında pek çok şikayet dilekçesi verildiğini de biliyorum. Ancak gereğinin yapılacağına inanan tek kişiye bugüne kadar rastlamadım. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık ve demokratik bir hukuk devleti olarak yaşamaya devam etmesi, bu ülkede yaşayanların kendilerini yeniden özgür ve bağımsız bir ülkenin vatandaşları olduklarını hissetmeye başlamaları, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun görevini cesaretle, yetkilerini anayasa ve yasalarımızın özüne ve ruhuna uygun şekilde kullanmalarına bağlı hale geldiği hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. Suç işleyen hukukçular. Yıl 1999, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134 ve 135. maddelerinde olduğu gibi, bilgisayarlarda kopyalama ve el koyma ile iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasının hangi yasal şartların oluşması halinde ve ancak hakim kararı ile yapılabileceğine ilişkin kurallar yasalarımızda yer almamış ve izinsiz telefon dinleme suç haline getirilmemiş. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez hükmü anayasamızın 38. maddesine henüz konmamış. Elime çok önemli bir delil olan Yasin Hatipoğlu ve Necmettin Erbakan arasında bir araç telefonu, mobil telefon ile yapılan konuşmanın kaseti geçiyor. Profesör Doktor Feridun Yenisey'den FM radyo alıcıları tarafından dahi alınabilen araç telefonlarından elde edilen konuşma kayıtları tüm demokratik ülkelerde delil olarak kabul edilmektedir. Bu konuşmalarda makul bir kişinin gizli tutma iradesinden bahsedilemez yolunda bilirkişi raporu da aldıktan sonra Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin olarak açtığım davada Anayasa Mahkemesi'ne delil olarak sunuyorum. Anayasa Mahkemesi ön sorun olarak önce bu delili ele alıyor ve 6'ya karşı 5 oyla şu kararı veriyor. Resmi Gazete 5 Ocak 2002 sayfa 558. Yargı yerlerince uyuşmazlık konusu eylem ve hukuki olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanmasında bir kanıtlama aracı olan delilin hükme esas alınabilmesi için yasalarla kullanılmasına izin verilmesi gerekir. CMUK'nın 254. maddesinin 2. fıkrasında soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz denilmektedir. Bu kuralla hukuka aykırı biçimde sağlanan delillerin hükümde göz önüne alınmaması amaçlanmıştır. Anayasanın 22. maddesine göre haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz gerekçesiyle söz konusu kasetin hükme esas alınmamasına karar verilmiştir. Yargıtay'ın uyum gösteren içtihatları da aynı doğrultudadır. Ergenekon soruşturması AKP'nin tek başına iktidar olduğundan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmaktan çıktığını göstermektedir. Kanunlara açıkça aykırı şekilde elde edilen delillerle aynen faşist devletlerde olduğu gibi kişiler gözaltına alınmakta, tutuklanmakta, hatta haklarında davalar açılmakta. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 8. maddesine aykırı biçimde aralarında hiçbir bağlantı bulunmayan kişiler ve suçlara ilişkin olarak aynı iddianameyle kamu davası açılmaktadır. Bazı eşcinsellere, liberal geçinen yazarlara, ikinci cumhuriyetçilere, emperyalizmin ülkemizdeki tüm uşaklarına bir müjde vermek istiyorum. Böyle iktidarlar anayasa ve yasalarımızı hiçe sayarak görev yapan hukukçular oldukça daha pek çok vatansever insanımız hakkında dava açılır ve cezaevini boylarlar. Sizler de kına geceleri düzenlemeye devam edersiniz. Bakalım son gülen kim olacak?